Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar, ben Yavuz Baydar. Dersimiz tarih ve konuğum tarihçi Ümit Kurt. İsrail'den katılıyor, Kudüs'ten. Ümit Kurt, Van der Leyen Enstitüsü'ne bağlı, Jerusalem Institute'e bağlı Hebrew University'de dersler veriyor. Hoş geldin Ümit.
Hoş bulduk Yavuz abi, merhabalar.
Şimdi konuşacağız tabii. Dersimiz tarihte pek çok Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı tarihinin kesitlerini ele alıyoruz. Bu kez Antep'i ele alacağız. Bugün 21 Nisan Çarşamba, 24 Nisan Ermeni soykırımı anma gününe çok az kaldı. Biz bu söyleşiyi yaparken 3 gün var. Ve tabii siyasi çerçevede bakıldığı vakit Biden yönetiminin, Biden'ın bizzat Beyaz Saray'ın Ermeni soykırımını tanıyıp tanımayacağı konusu bir soru işareti olarak duruyor. Bunu göreceğiz elbette. Biz Antep'i konuşacağız demiştim Ümit Kurt'la. Şuradan başlayalım Ümit. Ha, bu arada kitabını almayı unuttum tabii ki. Kitap üzerinden konuşacağız. Kitap İngilizce yayınlandı. Harvard'dan evet. Yayınlandı. Epeydir çalışıyorsun bu kitap üzerinde. Onu biliyorum evet, ben bizzat. Evet. Tanık da olmuştum ben de Harvard'dayken. Kitabın başlığı Antep Ermenileri. Bir Osmanlı vilayetinde soykırımın ekonomisi.
Aynen.
Bunu konuşacağız ama şuradan başlayalım. Papirüs Kafe ve Kayacık. Antep. Senin Antep tarihsel Ermeni gerçekliğiyle aslında tanışmanı sağlayan bir hikaye var Papirüs Kafe'de. Buradan başlayalım.
Evet, çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Kitabın yazım aşamasında doktora tezimi yazarken uzun saatler geçirmiştim Harvard'daki Weiner Kütüphanesi'nde. Sen de bana eşlik etmişsin. Çok güzel evet. Öyle yemekleri yemiştik. Cemal Bey de katılmıştı bize, sevgili Cemal Kafadar. O nedenle evet. Kitap üzerine seninle konuşmak benim için ayrı bir mutluluk verici bir hadise. Kitabın hikayesi aslında yani hem şanslı olduğum bir taraftan da tabii trajik bir hikaye benim için. Şans şöyle bir şey, yani bir tarihçi için çalıştığı konunun ya da problematiğin arka planında bir hikayenin olması, bir anlatının olması ve bunu hem kendi kişisel güncesiyle ve tarihiyle meczetmesi harika bir şey. Bir taraftan tabii ki de meselenin trajik, acı, dramatik boyutları da var. Hikaye benim üniversiteden mezun olduktan, master'ımı, yüksek lisansımı yaptıktan sonra da başlıyor. Tam doktora sürecine girdiğim vakitler, karar verme aşamasında olduğum vakitler. Antep'te doğdum, büyüdüm. Bütün ailem orada. Yüksek lisansı bitirdikten sonra tekrar Antepliyim, aynen. Antepliyim. Yüksek lisansı bitirdikten sonra ailemin yanına dönmüştüm. Yani Temmuz sıcaklarının bastırdığı bir gündü. Bir arkadaşımdan telefon gelmişti. Dedi işte buluşalım, uzun zamandır görmemiştik birbirimizi. Nerede buluşalım diye konuşurken dedi Kayacık'a gel. Dedim Kayacık nerede? Yani Kayacık nedir? Yani hafsalamda, anlam dünyamda hiçbir yeri olmayan bir at, bir semtmiş yani.
Antep'te hemen bilmediğim bir yer.
Aynen, yani doğdum büyüdüm, üniversite eğitimi için ilk defa şehir dışına çıktığım bir Antep'te bir semt isminden başka bir şey ifade etmiyor o ana kadar. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yani tarif etti bana, işte dolmuşu buldum, dolmuşa bindim, ilgili sokağı buldum. Sokağın içine girdiğim andan itibaren yani gördüklerim karşısında adeta yön duygumu kaybetmiş gibiydim. Oradan oraya dolandım durdum yani. Çünkü sokaktaki evlerden, yapılardan, mekanın o atmosferinden kendimi hakikaten alamadım. Böyle yaşayan bir müze gibiydi sokak. Şöyle bir manzara vardı karşımda. İşte dar bir sokak, yan yana karşı karşıya yapılmış mimarlık harikası evler. İşte evlerin görünümü şey gibi, böyle küçük bir Floransa'yı andırıyordu bana. Yani oradaki sokakları, caddelerden birini, işte beton yığını, yüksek katlı binaların, apartmanların istila edildiği Antep'te hani böyle bir mimari harikanın varlığı sanat tarihinden nasibini almamış benim gibi biri için de büyüleyici bir olayla karşılaşmaydı. Neyse, Papirüs Kafe'yi buldum abi. Aslında kafe denilen yer de az önce gördüğüm evler, efendim?
Buluşma yeriniz arkadaşınla.
Buluşma yeri, evet, Papyrus Kafe. O evlerden biri çıktı. Diğer evler gibi o da kafeye ya da butik otele dönüştürülmüş. Oradaki diğer evler genelde bu şekilde kullanılıyor. Bazı şahısların da hani keyfe keder varlıklı olanların gelip yaz aylarında yaşadığı evlerden, çünkü serin oluyor yazın taştan dolayı. İşte dedim ki, o demek ki dedim, bu şahane yapılar şehre böyle kazandırılmış, yani kazandırılması böyle uygun görülmüş büyüklerimiz tarafından. Böyle bir dalga geçtim kendimce. Tam papyrusa gireceğim sırada kafayı kaldırdım. Evin giriş kapısı çok da güzel bir kapı, yani ya işçilik var, çok ciddi taş işçiliği var üstünde. Kapısının tepesinde böyle oyulmuş harfler gördüm. Onlara gözüm takıldı. İç içe geçmiş oyulmuş harfler. Seyrettim içeri doğru. Gördüğüm manzara karşısında yine nutkum tutuldu. Yani çok geniş bir avlu. Sağ ve sol taraflarında merdivenlerden yukarı çıkılan iki büyük oda. Biri misafirlerin ağırlandığı, hani deyim yerindeyse, şark odası tadında bir şey. Diğeri aile fertlerinin kaldığı, işte ferah odalardan müteşekkil iki büyük yer. Odaların işte eşyalarındaki, dolaplarındaki işçilik muazzamdı. Yani duvarlar kağıtla kaplanmış, odaların tavanı yine o katedrallerin tavanlarını andırır şekilde yüksek ve az önce kapının girişine gördüğüm harflere benzer şekilde işlenmiş. Eski bir Antep evi olduğuna kanaat getirdim o anda. İşte arkadaşımla bir iki muhabbet ettikten sonra kafe olarak işletilen işte bu cennet yuvasının sahibiyle konuşmak istedim. Birkaç bilgi kırıntısı sahibi olmak. İşte kasanın önünde duruyordu. Yanına gittim. İşte boş bulun evin tarihine ilişkin hemen aklıma gelen ilk soruyu sordum. Ya dedim, Allah tadını aldırsın, mükemmel bir yer. Merak ettim dedim, kimden bunu aldınız? Kim varmış sizden önce burada dedim. Yani bu şekilde bir sürü şahane ev var. Hepsi kafe olarak işletiliyor. İşte mekanın kendisine babasından kaldığını söyledi. Ben de babanızdan önce kim varmış, yani kimden satın almış sorusunu yönelttim. Çünkü evin tabanında böyle yani biblical bir takım öğeler vardı. Yani havariler falan vardı. Babanız kimden satın almış dedim. O anda böyle keskin bir sessizlik girdi aramıza. Böyle bir 10 saniye geçti geçmedi. Adam kendi kendine konuşurmuş gibi, Ermeniler varmış buralarda dedi. Ben de hiç anlam veremedim. Dedim, efendim, Ermeniler varmış buralarda dedi. Dedim, abi duymuyorum yani. Sonra bir anda bağırdı, köpürdü. Ermeniler varmış burada işte, duymuyor musun dedi. Herkes duydu tabii bu sefer kafenin içinde. ben de dedim, ne Ermenisi ya? Yani neden bahsediyorsun? Antep'te dedim, Ermeni mi varmış falan. O da dedi, evet varmış. Peki dedim, ne olmuş yani, neredeler? O da dedi, gitmişler. Ben de dayanamam dedim. Ha, gitmişler yani, buraları da sana sizlere mi bırakmışlar dedim yani. Böyle biraz hırslanmıştım. Sonra işte bu Papyrus Kafe'nin aslında Antep'in en zengin, hayırsever, eğitime de büyük katkı veren çok asil ailelerinden. Aynı zamanda o dönem Osmanlı'da İran Fahri Konsolosluğu yapmış. Nazar Nazaretyan, Kara Nazar Ağa olarak biliniyor cemaatte.
Kara Nazar Ağa.
Kara Nazar Ağa. Kitabın kapağında da zaten onun aile fotoğrafı vardı sağ olsun. Ermenistan'daki araştırmacı Mihran Minasyan bana o fotoğrafın orijinalini temin etti. Nazar Nazaretyan ailesi. Oğulları ve torunları bu evde 3 nesil yaşamışlar abi. İşte kapının üstünde o dikkatimi çeken o yazıların da Ermenice harfler olduğunu, adamın isminin ve soy isminin ilk harfleri, initialları oraya kazınmış. Yani müthiş bir şey, o döneme düşündüğünüzde müthiş bir tahayyül yani. Sonra 1915'te 1 yaşında olan ve ailesiyle birlikte tehcir edilen Nazaretyan ailesinin en küçük torunu Helen, onun kızıyla tanıştım Boston'da. Böyle bir hikaye sonucu
sen de bu geldik. Yani dedin ki hakikaten burada bir çok ciddi bir tarih araştırması potansiyeli var ekonomik boyutlarıyla ve
tabii
işe koyuldun. İlginç tabii. Yani aslında pek çok Anadolu şehri, yani bu korupsiyon, yolsuzluk, yozlaşma, işte rüşvet zinciri vesaireyle mimari dokusunu kaybetmiştir. Yani evet, ucubeye evet. Dönmüştür.
Evet, hala devam ediyor bu süreç.
Kopartmıştır. Çürük siyaset sınıfının ve tabii ki malum başka sebeplerden ötürü. Ama orasının bu şekilde hala korunmuş olması, evet. Bunca yaşanan süreçlere rağmen ilginç yani Kayacık'ın. Bir de Bey var galiba değil mi? Bey Mahallesi mi?
Bey Mahallesi, Kayacık aslında birbirinin yerine kullanılan aynı yerler bunlar.
Değil mi?
Evet. Emlehan, Bey Mahallesi, Kayacık.
Peki. Evet, kitap Türkçe'ye çevrildi, yeni çıktı. Antep Ermenileri bir Osmanlı vilayetinde soykırımın ekonomisi. Tabii ekonomik boyutu burada önemli ama kitabın pek çok özelliği var. Bir ilk olma özelliği de tabii en önemlisi Envali Metruke Tasfiye Komisyonu. Yani terk edilmiş malların tasfiyesine dair, yani dökümüne dair oluşturulmuş olan komisyon Türkçesiyle, günümüz Türkçesi.
Evet. Evet.
Buradan çok ciddi bir çalışma sonunda bazı belgeler yansımış durumda. Şimdi aslında gördüğümüz şey şu, yani kitabın da anlattığı Abdülhamit döneminde 1894-95'ten itibaren başlayan bir süreci anlatıyor aslında kitap.
Evet.
Yani hem etnik temizlik, hem mülklere el koyma, hem aynı zamanda giderek soykırıma doğru evrilen bir süreci anlatıyor. İstersen bu şeyden başlayalım. Yani bu Antep aslında kitap çok önemli bir laboratuvar diyor. Yani bütün bu anlattığım çerçeve açısından. Neler tespit ettin bu şeyde? Yani bu komisyon araştırmaları 1894'ten sonra neler olmuş Antep'te?
Çok, çok güzel özetledin abi kitabı. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi kitabın tabii var olan literatüre yani hasbelkader orijinal katkıları var. Zaten öyle de olmak zorunda eğer bir şey yazıyorsanız. Hani var olan literatürü bir de aşmak, onun üzerine çıkmak ya da eleştirmek üzerine zaten bu sahiplerle yazılıyor kitaplar. Kitabın bir soykırım kitabı olarak okunmasını ve ele alınmasını yazarı olarak istemem, tercih etmem. Böyle bir meramı yok, böyle bir muradı yok. Yani en azından sadece böyle salt böyle bir motivasyonla ele almıyor 1819. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyet'in 40 yılına kadar olan dönemi. Kitap esas itibariyle bir Osmanlı, yani Anadolu'nun güneydoğusunda yer alan Halep vilayetine bağlı çok önemli bir kaza ve daha sonra sancak Antep'in buradaki çok ciddi bir ekonomik, bunun akabinde gelen politik, sosyal ve kültürel dönüşümü anlatıyor. Bu tabii ki travmatik bir dönüşüm, travmatik bir olay. Bu hikayenin kendisi senin de çok önemli vurguladığın gibi aslında diğer vilayetler ve diğer kazalarla karşılaştığında bir mikrokozmos gibi düşünebiliriz burada olan biteni. Dolayısıyla bunu sadece bir toplumun başına gelen soykırım gibi bir felaket, bunun boyutlarını, farklı boyutlarını artık hani olmuş mu olmamış mı ötesine geçip bunun, bu kitlesel kolektif şiddet meselesinin farklı boyutlarını ele alıyor. Ekonomik boyut burada tabii ön plana çıkıyor. Şimdi kitap işte imparatorluğun da en uzun yüzyılı olarak adlandırılan bu 19. yüzyıl tarihi. Bunun Antep'e yansımalarıyla başlıyor. Tanzimat sonrası gelişmeler, reform meselesi ve Kasım 1895'teki Ermeni katliamlarını, bunun nedenlerini, motivasyonlarını, arka planlarını ele alıyor. Çünkü bu iki toplum arasındaki fay hatlarının belirgin hale gelmesi açısından önemli bir dönüm noktası 1895 Kasım'ındaki katliamlar. Bunu yaparken de süreci imparatorluğun konteksine, bağlamına oturtmaya çalışıyorum aslında. Hani biraz detaylandırmak gerekirse Birinci Cihan Harbi...
Nasıl ve neden başlıyor bu katliamlar?
Antep çok güzel yöresinde. Bir soru bu da. 1895 katliamları neden oluyor Antep'te? Şöyle bir şey abi. Bu 19. yüzyıldaki Osmanlı'daki reform, tanzimatla başlayan, ıslahatla devam eden batılılaşma, modernleşme ve reform politikaları, hareket, bu akımından Ermeniler büyük ölçüde faydalanıyorlar. Ekonomik olarak Antep'te büyük gelişim gösteriyorlar. Ticari faaliyetlerde büyük gelişim gösteriyorlar. Aslında bir orta sınıflaşma başlıyor Ermeniler açısından Antep'te. Bu tabii orta sınıflaşma, ekonomik olarak bu ayrıcalıklar bu toplum açısından siyasi temsil talepleri de gündeme getiriyor haklı olarak. Antep'in sosyal hayatına baktığınız zaman, politik hayatına baktığımız zaman bu insanları çok kilit noktalarda, çok önemli noktalarda görüyorsun. Ticari hayatta, siyasi hayatta, işte ne bileyim belediyede, işlerinde, bizim şimdi il idare meclisleri dediğimiz yerel şeylerde, konseylerde. Ayrıca bir de Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan o dönem Ermenilerle de ciddi bir etkileşim var. Ticari etkileşim var, aynı dili konuşuyorlar. Bütün bunlar tabii bu toplumun büyük ölçüde ileri götürüyor, ileri taşıyor. Bu olurken Müslümanların vaziyeti, ahvali pek iyi değil. Geride kalıyorlar bu insanlar bu tür alanlarda. Ve bu zaten şeye Antep'e gittiğiniz zaman ben o örneği hep veririm. Ermeni mahallesiyle Müslüman mahalleleri çok fazla iç içe geçmiştir. Çok fazla bir şey yoktur. Fiziksel olarak da fazla mesafe yoktur. Baktığınız zaman bunu misyoner raporlarında da görürsünüz. Mesela misyonerler şehre gelen misyonerlerin raporlarında bu Müslümanlarla Ermeniler arasındaki bu sosyal ekonomik farklılıkları çok güzel ama o bir o kadar da oryantalist örneklerle anlatırlar. Evin tepesine Abedis Cebeciyan'ın evi vardır mesela meşhur. Şu anda Atatürk Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Onun tepesine çıktığınız zaman karşı tarafta hemen Müslüman mahallesi. Mardin Tepe ve Kürt Tepe olarak adlandırılıyor. Antep böyle tepeler üzerinden tanımlanan bir şey topografik olarak. Farkı çok net görüyorsunuz. Oradaki düzensizliği, oradaki tırnak içinde kiri, pasağı, her türlü düzenden yoksunluğu ve oradaki fakirleşmeyi ama bir tarafta da dini kurum bir tarafta, okullar bir tarafta, evler muntazam, çok iyi işçilikler, yani böyle mansiyon gibi evler falan, dükkanlar bir şey, her şey muntazam. Dolayısıyla bir tarafta oturmuş, konsolide olmuş ekonomik anlamda, sınıfsal anlamda bir topluluk var. Bir tarafta da bunun gerisinde kalan bir topluluk var. Sadece ekonomik alan değil, eğitimde de böyle, dini kurumsallaşma açısından. Bir de tabii olayın Ermeni milliyetçiliği ayağı var. Şimdi ya yani bu Ermeni milliyetçiliği derken bu da bir orta sınıflaşmanın aslında bir sonucu tabii ki. Yani bu okullara gidiyorlar, bu insanlar eğitim görüyorlar. Ve 19. yüzyılda zaten Sırp isyanıyla milliyetçilik Osmanlı İmparatorluğu'nun da içine girmeye başlaması. Ermeniler de bundan etkileniyorlar. İlk önce tabii daha kültürel, entelektüel düzeyde oluyor. Daha sonra politikleşiyor bu taşnakların, hınçakların kurulmasıyla birlikte. Bu farklılıklardan doğan bu fay hatları kendini şiddet üzerinden ifade ediyor. Momentini bulduğu zaman. Çünkü Kasım 1895'e gelene kadar zaten Eylül ve Ekim'de katliamlar hali hazırda başka vilayetlerde başlamış durumda.
Saldırılar halinde devam ediyor.
Evet. Peki, kitabın
daha sonra tasfiye, devam edelim.
Tasfiye komisyonuna istersen ondan biraz bahsedeyim izin verirsen
abi. Şimdi tasfiye komisyonu aslında Envali Metruke tasfiye komisyonunun kuruluşu. Tabii şimdi 95'ten itibaren 40-50 yıllık bir süreç anlatıyorsun sen. Bunların hepsini bu mülakata sığdırmamız mümkün değil ama şimdi kitabın en önemli özelliği bu tasfiye komisyonu ve belki de en önemli bize açtığı o geniş sayfa şu. Aslında soykırıma doğru giden süreçte bir merkezde bir İttihat Terakki var. Talat Paşa'nın odak noktasında bulunduğu bir teşkilat-ı mahsusa yapılanması var. Bir de yerel var. Yani yerel eşraf var. Yani tabii, halk var. Oradaki şimdi burada hem tasfiye komisyonuna bakalım hem de yani bir de bu oradaki yerel eşraf işte neyse o oradaki aktörler nasıl davrandı ve ne oldu? Tabii, Antep'te tabii, ne oldu?
Tabii. Şimdi kuşkusuz bir ekonomik yıkım ve talan var. Buna tabii bir de Antep Ermenilerin sürgünü ve bütünce bir cemaatin mahvı ekleniyor. Yani ekonomik ve fiziksel şiddetin bir arada gerçekleştiği, işte sosyal dokunun ilişkilerin çözülüp ayrıştığı bir işte bu tehcir ve kitlesel kıyımlarla birlikte de muazzam bir maddi zenginlik el değiştiriyor, gasp ediliyor. Bazen el değiştirme dediğim zaman kızıyorlar bana. Yani sanki böyle hakkıymış gibi verilmiş gibi. Hayır, el değiştirme bu kitabına uydurularak böyle yapılmış. Doğru olan kavram bu yani. El değiştirmiş bunlar. İşin tabii talan boyutu da var. Kitapta iki boyutunu da inceliyorum. Yani hem senin bahsettiğin Envali Metruke kanunları ve buna müteakip kurulan tasfiye komisyonlarının yaptığı el değiştirme işlemleri. Bir de olay mahallinde gerçekleşen talan. Yani açık bir talan ekonomisi. Ermeni mahallelerinin neredeyse ortasına büyük böyle halılar serilerek boşaltılan evlerden çıkartılan eşyalar o halıların üstünde işte haraç mezat satıldı. Mezat düşünün yani. Aklınıza mezat gelsin.
Komisyon ne zaman kuruluyor?
Komisyon şöyle. Şimdi bu komisyonlar abi ilk tasfiye komisyonunun kuruluşu 26 Eylül 1915. Antep'te tasfiye komisyonunun kuruluşu yine bu tarihlerde. Antep'te de kuruluyor tasfiye komisyonu. Antep'te kurulmadan önce Halep tasfiye komisyonu bu işleri yürütüyor. Şimdi Antep Ermenilerin birçoğuyla komşular bu yerel Müslüman eşraf zaten.
Şunu da netleştirelim istersen. 95-1895 ile 1915 arasında bu şehirdeki bu tam gerginlik, bu işte karşılıklı tansiyon hep sürmüş. Yani herhalde anladığım kadarıyla, ama tabii kırılma noktası Birinci Dünya Savaşı'na girilmesi ve arkasından işte Van ayaklanması vesaire, bütün bunlar.
Çok doğru.
Ve orada tabii Antep varlıklı bir kent, kavşak noktası ve sağlam işte ticari geleneklere de sahip.
Aynen.
Ve orada işte 1914 sonundan itibaren işte kararlarla yavaş yavaş kar topu gibi büyümeye başlayan ve tehciri hazırlayan süreç Antep'e gelmiyor aslında. 1915'in baharında veyahut 1915 işte Nisan Mayıs'ında olay, yani Osmanlı Meclisi'ne de yansıyor tabii, ama Temmuz'dan önce herhangi bir tehcir hadisesi, herhangi böyle bir seferberlik yok Ermenileri def etmek üzere, tabir caizse.
Evet. Bu da çok önemli ve çok doğru bir müdahale, yorum, tespit daha doğrusu. Zaten Antep'i yani diğer vilayetlerden, Batı Ermenistan olarak adlandırılan bu vilayet hissitte dediğimiz, ben oraya yani şey gibi görüyorum, yani soykırımın şiddet tiyatrosunun gerçekleştiği yer olarak tanımlan, yani patlamalar halinde gerçekleştiği yer olarak adlandırıyorum. Çünkü yani bunun boyutu, şiddeti, felaketin yaşanma kipleri ve momentleri, epizotları da farklılık gösteriyor bölgelere göre. Antep de bunlardan bir tanesi. Senin de dediğin gibi Antep'te Temmuz ayının sonuna kadar tehcir yok. Zaten Murat Bardakçı'nın yayınladığı Talat Paşa'nın Kara Kaplı Evrak-ı Metrukesi'ne bakarsanız, Antep 30 Temmuz 1915 tarihinde tehcir edilecek şehirler ya da vilayetler kazalar listesine giriyor. Bu tarihe kadar olmamasının tabii ki nedenleri var. Bunun nedeni en başında Antep Ermenilerinin, biraz da önce senin de bahsettiğin gibi, aslında tabii ki bir gerilim hep var, ama kırılma noktaları belli momentlerde. Bir örnek vereyim. 1909 Nisan'ında Adana'da ve çevresinde gerçekleşen pogromların bir benzeri Antep'te gerçekleşmiyor. Kitapta bunun da nedenlerini açık, yani şiddetin imkansızlığını da açıklıyorum 1909'da Adana'da olayların benzeri neden Antep'te gerçekleşmedi üzerine. 1915'te de yine benzer şeyler var, örüntüler var. Neden yani tehcirin geç gerçekleştiği üzerine Antep'te? Birincisi şu. Şimdi Zeytun'dan, Maraş'tan, Adana ve civarından Ermeni tehcirleri Antep üzerinden Halep'e. Çünkü orada iki tane tren istasyonu var. Biri Katma, biri de Akçakoyunlu. Bu insanlar o tren istasyonunda birkaç gün kamp çadırlarda kalıyorlar ve daha sonra gönderiliyorlar Halep'e ve Halep'in farklı yerlerine. Antep aslında bir transit kamp Yavuz abi. Ağustos'un, Temmuz'un sonuna kadar. Nasıl transit kamp? Az önce bahsettiğim yerlerden gönderilen Ermenilerin bir gece, iki gece konakladığı bir yer. O tren istasyonlarına gidene kadar. Şimdi burada Antep Ermenileri bu Ermenileri görmüyorlar mı? Hallerini görmüyorlar mı? Görüyorlar tabii. Yara bere içinde herkes, kıyafetler yırtık pırtık tabii ki. Hatta komisyonlar kuruyorlar. Protestan misyonerlerle birlikte komisyonlar kurup oradaki insanlara ekmek, su, para yardımında falan bulunuyorlar. Yani eşek alsın, at alsın, at arabası alsın, o şekilde gitsinler diye. Aynı felaketin kendilerinin başlarına geleceğine dair bir inançları yok. Sebep şu, hem Halep valisi Celal Bey'in, hem Antep'te o dönem mutasarrif olan Mehmet Şükür Bey'in, hem de askeri kumandan Hilmi Bey'in gerek Cemal Paşa'ya, gerekse Halep valisi Celal Bey üzerinden de Talat Bey'e, Daile Nazlı Talat Bey'e gönderilen telgraflarda burada bir Ermeniler, burada bir güvenlik tehdidi teşkil etmiyorlar argümanları var. İşte tam da bu noktada yerel unsurlar devreye giriyor. Antep'i diğer vilayetlerden özgün kılan önemli noktalardan bir tanesi şudur. Antep'te mallara ve mülklere konmak isteyen, bu motivasyonla bu felakete iştirak eden yerel elitten, mütegallibe dediğimiz sınıf, bu insanlar merkezi otoriteden, merkezdeki liderlerden, İttihat ve Terakki Merkez Umumisi'ndeki tehciri organize eden, operasyonu gerçekleştirenlerden daha gönüllü, daha iştiyaklı, daha coşkulu davranmışlardır. Ve bu insanları Antep Ermenilerinin tehcirine ikna etmişlerdir. İkna etmişlerdir.
Yani kraldan çok kralcı davranıyorlar.
Tabii ki. Burada da tabii taşınır ve taşınmaz mallara el koyma şeyi var. Motivasyonu var. Bir fiziksel ve ekonomik tasfiye var. Kitabın
fırsattır diyorlar. Zaten Ermenilerle araları açık. 94-95'te patlak vermiş, yırtılma olmuş ve bu fırsattır. Madem diğer şehirlerde bütün bu hadiseler oluyor, biz niye? Bizim neyimiz eksik diyorlar yani, çok basitleştirecek olursak.
Tabii bu motivasyonla hareket edenler var. Bunun yani daha farklı sahiplerle hareket edenler var.
Kim bunun öncüleri?
Bunun öncüleri birincisi mütegallibe açısından soruyorsan Ali Cenani ve Ali Cenani ve Şürekası. Yani
kitapta Antep İttihat Terakki Kulübü'nden
söylüyorsun. Evet, aynen onlardan bahsedeceğim. Eylül 1908'de kuruluyor Antep İttihat ve Terakki Kulübü. Bir de şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi bu meselenin tabii ekonomik boyutuna odak merkezinde bu var kitabın. Genel aksı bu. Ancak ekonomik motivasyonların yanında çok ciddi bir siyasi, dinle ve milliyetçilik, etnik milliyetçilikle sentez halinde bunlar. Ciddi bir ideolojik reaksiyon, ciddi bir ideolojik bagaj da var bu işin içinde. Bu nasıl oluyor mesela? Şimdi Antep'te İttihat ve Terakki Kulübü'nün yanında Türk Gücü, Türk Yurdu gibi kulüpler de kuruluyor. Bunlar tabii ciddi ideolojik, politik, mühimmat sağlayan kurumlar. Bu kurumların üyeleriyle İttihat ve Terakki Kulübü'nün üyeleri zaten neredeyse birebir aynı. Bu işin içinde Ali Cenani Bey, İttihat ve Terakki Kulübü'nün başkanlığını yapıyor daha önce. Ancak Halep mebusu olduktan sonra çekiliyor başkanlıktan. Daha sonra yerine Mennanzade Mustafa, önemli yerel elitlerden bir tanesi. Hem tehcir işinde hem talan işinde birebir rol oynamış. Zaten İngilizler Antep'i işgal ettiğinde ilk aranan insanlardan bir tanesi. Yargılanması için Halep'e, Halep üzerinden de Mısır'a gönderilecek. Mennanzade Bulaşıkzade Arif Efendi Antep'teki İttihat ve Terakki Kulübü'nün genel sekreteridir. Yani katibi mesulüdür kendisi. Ulema'dan Bülbül Hoca mesela, yine vereceğim isimler. Yine önemli aileler, Daizade, Kimyazade gibi, Attarlar gibi, Ataylar gibi. Yine önemli. Bir de şunu belirtmek istiyorum Yavuz abi. Bu bahsettiğim isimler zaten zengin adamlar. Mütegalli bir adam.
Genç.
Yani bu Antep'teki tabii ki bir talan ekonomisi var ama şunun altını çizmek durumundayım. Burada kapanın elinde kalma gibi bir durum yok. Zaten varlıklı olanlar hali hazırda, hali vakti yerinde olup zengin olanlar zenginliklerine zenginlik katmışlar bu süreç sonucunda. Bu adamlardan bir komisyon kuruyorlar bunlar. 4-5 kişiden oluşan bir komisyon bu. Bu komisyon Aralık 1915'te Derzor'a gidiyor. Derzor'a neden gidiyor? Oraya gönderilen Antepli Ermenilerin, çünkü bir de bu insanlar bunlarla komşuluk yapmışlar. Kimin malı, mülkü, nerede değil hepsini biliyorlar. Enformasyon da bunların elinde. Oraya gidip oradaki Ermeni komşularının, tanıdıkları Antepli Ermenilerin, varlıklı ailelerin durumunu görüp tamam bu iş bitti artık, bu insanların hani belini doğrultup tekrar şehre dönecek halleri yok. Biz tasfiye işine rahat rahat başlayabiliriz. Bunu gidip yerinde görüp şehre geliyorlar. Antep Tasfiye Komisyonu reisi Tevfik Bey'i bilgilendiriyorlar. Tevfik de çünkü işi garanti almaya çalışıyor. Tamam diyor, başlayalım diyor o zaman. İşte ben bu süreç sonucunda bu komisyonun başında olan Tevfik Bey riyasetinde Sarkis Yakupyan ve ailesine ait malların, mücevherlerin, ev eşyaları, bu ev eşyaların tırnak makası, yoğurt bakracına kadar var ve tarlaların satış işlemlerini buldum. Bunları yayınladım. Bu raporları yakından incelediğimizde Yavuz abi, Yakupyan ailesine ait varlıkların rayicinin bir hayli altında, bu Antep'in önde gelen eşraf ailelerine mensup kişilere tırnak içinde satıldığını görüyoruz yani.
Ve gayrimenkuller gidiyor.
Gayrimenkuller. Taşınır taşınmazlar. Aynen.
Yani bu bir hakikaten kim ne kaparsa ve tabii kendi aralarında aslında bu sözünü ettiğin komisyon bir nevi bir çeşit bir kartel. Yani kendi aralarında paylaşıyorlar bazı şeyleri.
Çok
Sen bunu
güzel bir analoji. Evet, katılıyorum. Çok güzel bir analoji.
yani böyle bir ve ne kadar sürmüş bu? Çünkü anladığım kadarıyla yani bu yani Cumhuriyet kuruluyor fakat 1920'ler epey bir sürüyor galiba.
Şöyle
Biraz.
söyleyeyim abi. Benim dahiliye nezaretine ait kayıt arşivlerde bulduğum bir belgede dönemin Antep Mutasarrıfı Ahmet Faik Erner Dahiliye Nazırı Talat Bey'e şöyle bir şifreli telgraf gönderiyor. Bu 1916'nın sonuna doğru gönderilen bir telgraf. Şey diyor. Ya burada hala çok mal var satılacak. Yani müzayede bu arada bu tasfiye komisyonları bunları müzayede yoluyla satıyorlar bu malları, bu eşyaları daha doğrusu. Burada diyor daha çok diyor malma büyük var diyor. Şimdi ben kitapta dediğim gibi olayın hem bürokratik, idari ve tırnak içinde sözde yasal işlemlerini inceledim. Antep Tasfiye Komisyonu'nun yaptığı işlemleri inceledim. Bir taraftan da tabii işin talan boyutu var, talan ekonomisi boyutu var. Onu da incelemeye çalıştım. İşin sözde yasal kısmına, idari kısmına baktığınız zaman bu işin 1917 ayın 17'nin sonuna kadar sürdüğünü görüyorsunuz. Yani tasfiye komisyonlarının Antep'te yaptığı işlemler, müzayede. Daha çok bu malların müzayede yoluyla satılması. Baktığınız zaman satın alan kişiler Antep İttihat ve Terakki Kulübü'nün üyeleri. Bu anlamda benim argümanım şu. Burada politik ve ekonomik çıkarların örtüştüğü bir hadiseden bahsediyoruz biz. Yani
Bu açıdan kozmos zaten.
kesinlikle. Dolayısıyla bu insanlar, bu bahsettiğimiz insanlar, ben bunların torunlarının çocuklarıyla okullara gittim. Özel okullarda okudum. Ben burslu okudum o okullarda ama ben Amerikan Koleji'ne gittim o insanlarla. Bu insanlar o şehrin Crème de la crème mıydı o Fransızca? Yani
Krem.
Crème de la crème. Bu insanlar
Kaymak tabakası yani.
kaymak tabakası tabii ki 1960'larda, 70'lerde bu insanlar kent burjuvazisine evrildiler. Dolayısıyla burada bir Türkiye'deki ekonomik sınıfların 1915'deki felaket, soykırım ve bu talan açıklanmadan, bunun üzerine dayanmadan Türkiye'deki sınıfların oluşumunu bizim anlamamız mümkün değil. Yani bu mesele dönemin çok önemli araştırmacıları Türkiye'de sınıf üzerine işte Çağlar Keyderler çok önemli araştırmalar yaptılar ama hep bu boyutu eksik kaldı.
Evet. Onun o aşikar yani deştikçe çünkü bu biraz daha fazla bu eksiklik ortaya çıkıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim son bölüme. Yani burada tabii konuşulacak çok şey var ama bu arada belirtelim dayzadeler dedin. Mahmut Day mıydı?
Mahmut Dayı, evet.
Mahmut Day o tabii o senin ziyaret ettiğin Papyrus Kafe'nin olduğu binanın
Evet, evet.
devralan yani daha
Evet,
doğrusu
ilk devralan.
müzayedeyle mi aldı artık nasıl aldıysa.
Evet.
O Ermeni malına bir şey bir anlamda yani bu yollardan konan tırnak
Evet,
içerisinde
evet.
bir Antep.
Rivayet odur ki Nazar Ağa'nın yanında kahyadır kendisi.
Bu da başka bir film konusu
Evet, evet.
diyebiliriz.
Evet, evet.
Peki şimdi kitapta tabii son bölümde şu yani geliyoruz olan olduğu yani bir çok ciddi sadece Antep'i kapsamayan çok bütün ülkeye Osmanlı tebaası Ermenileri hedef alan bir soykırım süreci yaşandığı konusunda artık şüpheye hiçbir şüpheye mahal yok. Fakat burada halen devam eden bir senin tabirinle nisyan katmanları dediğimiz bir şey var. Yani unutma katmanları. Aslında unutma katmanları derken bir anlamda inkarcılıktan da söz ediyoruz. Yani olup bitenlerin üstüne örtü kum serpilmiş, örtü örtülmüş. Özellikle yani ben de Antepli tanıdıklarım var. Hiç bu konular açılmaz. Yani orada geçiştirilir, başka taraflara bakılır filan. Onu fark etmiş idim. Şimdi bu açıdan baktığımızda sonuç olarak nasıl açıklıyoruz bu unutma hadisesini ya da unutturma, inkar etme hadisesini?
Abi şimdi zaten tarihe işte geriye dönüp baktığımızda ki çok böyle sıklıkla yaptığımız bir zihinsel pratik değil toplum olarak sen de malumun. İşte tabii ki yüzleşmemiz, hesaplaşmamız gereken olaylar, ya yani sicilimiz kabarık. Öyle söyleyeyim. Yani sadece 1915 belki bu şeyin uzun tren yolculuğundaki vagonlardan birincisi, bir
Evet.
tanesi. Biz mesela Seyfo'yu unutuyoruz. Yani Asurilerin de başına çok çok çok yani aynı şiddette, aynı boyutlarda bir felaket geldi. 6-7 Eylül olayları öncesindeki mesela şeyin üzerinde de çok durmuyoruz. 23'teki değiş tokuş demeyeceğim de Türk'ün mübadele. Orada da çok ciddi insan trajedileri. Sonra 50'ler, 60'lar her 10 senede bir oluyor zaten. Şimdi tabii ki yani söyleyeceğim şeyler bir yüzleşme pratiği gerekiyor. Bu da hatırlamaktan, demokratik bir diyaloğa açık bir hatırlama, işte toplumsal hafıza kültürü inşa etmeden geçiyor. Yani bir kere bu mevzulardan konuşmaya başladığınız zaman, yani imtina ettiğiniz mevzulardan konuşmaya başladığınız zaman zaten bunların anlam dünyasına, kavram repertuarlarını kullanmış oluyorsunuz. Ya bunlara diliniz de alışıyor, aklınız da alışıyor. Kendiliğinden konuşmaya başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Yani yeter ki bir etkileşim, diyalog ve konuşma gün yüzüne çıksın. Yani biz bu evrenin kavramlarını tedavüle sokalım o anlamda. Ben mesela karşıma yani muhatap aldığım kişiyi bu felaketin ya da soykırımın ispatlamak üzerine argümanlarımı hiçbir zaman şekillendirmem. Bunun ötesinde argümanlar ileri sürün. Bunun boyutlarını anlatmaya, bunun daha kişisel hikayelerini anlatmaya gayret ederim. O insanın hem kalbine hem de zihnine girebilmek için ya da biraz dokunabilmek için.
Evet.
Geçen bir şeyde de söyledim. Hani benim bu konudaki bu geçmişle hesaplaşma, yüzleşme gibi meseleler söz konusu olduğunda bence bizdeki eksik kavram bu suçluluk kültürü. Ya bizim bir suçluluk kültürü inşa etmemiz gerekiyor. Bu da işte bu kültürlerde Thomas Kuhn'un önemli çalışmaları var bu meseleyle ilgili. Bu insanlar kendi eylemlerinden sorumludurlar bu suçluluk kültürlerinde. İşte bir de utanç kültürü var. Burada da topluluk kendini en yüksek ahlaki otorite olarak görüyor. İşte utanç dediğimiz şey teşhir, rezil olma ve dışlanma korkusu zeminine oturuyor. Ve böylece topluluk böyle kendi kurallarını kabul etmeyen bireyleri tehdit eden bir topluluk haline dönüşüyor. İşte biz de utanç kültürü hakim. Bu evet. Utanç kültürü Almanya'da Nazileri ortaya çıkardı. Versailles'dan kaynaklı, Versailles'i imzalamaktan kaynaklı utanç kültürü bütün o nefretin, hıncın Yahudiler üzerinde toplanmasına, ifade edilmesine en yüksek şiddette bildiğimiz gibi neden oldu. Bunun panzehiri bu suçluluk kültürü. Yani evet. Bunu oluşturmamız gerekiyor.
Peki, yani kitapta da görüyoruz bu sermaye el koyma, sermaye devri her neyse. Yani yeni işte milli burjuvazi denen şeyin oluşması. Aslında buna değinilmemiş değil. Yani Kemal Tahir romanlarında Kırım'da hem şeyde Kurt Kanunu'nda, Büyük Mal'da onun o çok değerli kitaplarında açıkça bunlar değinilir. Orhan Kemal'de de var, Yaşar evet, Kemal'de de var.
Aynen.
Ve sen şey de diyorsun tabii çok az insan bu konuya girmiş. Yani yığınla tuğla gibi kitaplar yazılmış, ekonomi analizleri yapılmış. Evet, fakat evet. Onlardan bir tek dikkat çeken senin de söylediğin gibi galiba bu konuya ekonomik açıdan ilk giren Doğan Avcıoğlu.
Doğan Avcıoğlu, evet.
Orada evet. Nasıl anlatıyor? Orada şöyle kapalı geçiyor galiba, değil mi?
Ben şimdiki aklımda okuduğum zaman benim için çok net tabii ki. Ama o zaman okuduğumda çok anlamlandıramamıştım tabii ki. Şimdi Doğan Avcıoğlu benim de öğrencilik yıllarımda yani çok etkilendiğim bir birisi. Siyasi görüşlerinden değil de daha çok yazdıklarından, yani Türkiye ve Osmanlı toplumu üzerine yazdıkları çok aydınlatıcı olmuştu benim entelektüel müktesebatımın oluşmasında, öyle söyleyeyim. Onun Türkiye'nin düzeninde hem de Türk milli tarihi, milli kurtuluş tarihi ciltlerin ilgili evet. Hangi cilde olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Binlerce sayfalık ciltler biliyorsun. Orada tabii Marksist, son derece Marksist, ekonomik bir Marksizm. Yani ekonomik indirgemeciliğe uzanan bir Marksizm anlatısı ve metodolojisine sahip, tarihsel çerçevesine oturtuyor bütün hadiseyi. İşte Asya tüp üretim biçimi, Osmanlı patrimonyal devlet şu bu. Sınıfların teşekkülünden ya da teşekkül edememesinden bahsederken bu startup kapital dediğimiz, senin de az önce bahsettiğin ilkel sermaye birikiminin aslında Türkiye erken cumhuriyetin ilkel sermaye birikiminin Osmanlı, Ermeni ya da Rum demiyor ama Osmanlı gayrimüslimlerinin buradan giden, gönderilen de demiyor, giden, işte başını alıp giden ya da ayrılan her kimse, bunların servetleri, mülkleri üzerinden yükseldiğini çok net bir biçimde söylüyor.
Yani evet.
Doğan Avcıoğlu. Şimdi bunu
6-7 1955'i de böyle işte bu aslında haklı nedenlere dayalı bir sermaye devir teslim alma diye açıklayan bazı hepsi değil de Marksist siyasetçiler de oldu Türkiye'de.
Tabii.
Onu da söyleyelim. Fakat son sorum şu, artık toparlayalım Ümit ki izleyicilerimiz sıkılmasın. O da şu, kitabı okusunlar tabii. Yani kitabı bulup okusunlar mutlaka. Öncelikle onu tavsiye ediyorum. Çünkü akıcı, gayet insanı sarıp sarmalayan bir kitap. Bu Antep Ermenilerinin torunlarının çocuklarıyla, torunlarının torunlarıyla hiç bir tanesinden söz ettin ama başka bir karşılaşman oldu mu? Yani tanışma vesaire.
Oldu. Failler kitabı üzerine çalışırken Ali Cenani Bey'in torunlarıyla tanıştım. Ya daha doğrusu torununun çocukları, torunu rahmetli oldu sevgili Ayşe Dıraz ve eşi ve çocukları Harun Bey. Yine Ali Cenani Bey'in torunu Harun Bey. Failler kitabını yazarken Ali Cenani Bey biyografisini yazdığım faillerden bir tanesiydi. Çok iyi karşıladılar beni, evlerinde ağırladılar. Çok uzun nehir söyleşisi tadında sohbetlerimiz oldu. Harun Cenani özellikle bu konulara daha meraklı, daha ilgili, ailenin tarihine ilişkin araştırmalar da yapmış. O çok net bir biçimde söyledi. Yani hani ama güzel de tespitleri vardı adamın. Hani o ortamda öyle bir yerde öyle bir ortamda hani kim iştirak etmezdi ki gibi bir şey de ileri sürmüştü. Ama dedesinin son derece pragmatik bir insan olduğunu, provokasyon yapabilecek altyapısının olduğunu ve bu işte parmağının olduğunu zaten yani şöyle tabii ki bilmiyor yani arada ciddi bir şey var, sene var ama olmasa şaşardım gibi bir noktaya gelmişti.
Peki Antep Ermenilerinden yani tehcir edilenlerden, soykırıma maruz kalanlardan, onların akrabalarıyla karşılaştın mı?
Tabii. Amerika'da senin de bildiğin gibi Boston'da özellikle Fresno'da kaldığım dönemde orada çok ciddi bir Antep Los Angeles'ta da var. Pasadena'da
Fresno, özellikle. Kaliforniya'dan söz ediyorsun.
Evet, Kaliforniya'dan söz ediyorum. Orada tabii ki karşılaştım Antep Ermenileriyle. Hala da görüşüyorum onlarla da. Zaten 2014'e 13'e kadar bu insanlar Antep'e de düzenli ziyaretler yapıyorlardı yazları. Ben olduğum zaman da haber veriyorlar. Ben de onlara iştirak ediyordum. Şimdi tabii geldiğimiz noktada bunları gerçekleştirmek imkansız. Türkiye'deki siyasi vaziyet ortada. Yani insanlar tabii ki ya Antep Ermenilerinin şöyle bir yani ben bu tamamen benim kişisel gözlemim. Bunun bir bilimsel ya da toplumsal bir karşılığı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Araştırmadım. Ama insanlar hala o sen dedin ya Kayacık korunmuş, diğer işte ne bileyim yıkılmamış ya da yıkıntılar arasında kalmamış. Ona çok seviniyorlar. Yani en o inanılmaz. Evet.
Köklerden bir şey kalıyor.
Evet. Hoffman'ın o tarihin tesellisi dediği şeylerden bir tanesi aslında bu da o insanlar için. Ben o yüzden dedim Kayacık'ta her taşın her kayanın altında bir gerçekten Antep Ermenilerinin ruhu var yani.
Evet. Peki, kitabı tekrarlayalım. Antep Ermenileri bir Osmanlı vilayetinde soykırım ekonomisi. Kitabın yazarı Ümit Kurt. Ümit çok teşekkürler bu değerli sohbet için.
Ben teşekkür ederim sabrınız için, dinlediğiniz için. Sağ olun.
Dersimiz tarih böylece noktalanıyor. Tekrar birlikte olacağız bir başka dersimiz tarihte.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.